Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Altı Berker kardeşimle birlikte yeni bir hayata dair programında karşınızdayız inşallah. Ülkemizin çok değerli bayan gazetecilerinden, yazarlarından birini ağırlıyoruz. Sayın Fadime Özkan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Fadime Hanım.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davetiniz için de, bu güzel iltifatlarınız için de.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bize biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz? Eskişehir'de siz okudunuz. Sonra evet, üniversite için İstanbul'a geldiniz. Hı hı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümü değil mi?
Evet, lisans gazetecilik, radyo, televizyon, sinema, yüksek lisans Marmara Üniversitesi'nde. Eskişehirliyim. Eskişehir gittiniz mi bilmiyorum.
Ben gittim, çok güzel. Evet.
Hakikaten güzel, kozmopolit bir şehridir. Yani hani, kendi yerli halkları dışında dışarıdan aldığı göçle birlikte de daha böyle kültürel bir çoğulculuğu da var. İşte bir üniversite şehri olmasının, bir sanayi şehri olmasının getirdiği bir çoğulcu, daha bir arada yaşama kültürünün geliştiği bir şehir. Tabii çocukken insan bunları çok ayırt edemez ama hani çocukluğumun geçtiği mahallede Alevi komşularımız vardı, Kürt komşularımız vardı, Pomak komşularımız vardı. Hani o farklı dillerin, farklı yaşayışları da görme imkanım olmuştu. Daha sonra işte kalabalık bir ailem var. Altı kardeşiz. Akrabalarım hala Eskişehir'de yaşarlar. Sonra üniversite kazandım ve buraya geldim.
İlk tercihiniz miydi gazetecilik, yoksa gönlünüzde kalan başka bir meslek var mı?
Yani ben uluslararası ilişkiler okumak ya da hukuk okumak istiyordum. Mecburen hani onunla, o tercihlerimin altına bir şey yazmam gerektiği için iletişim fakültesi yazmıştım ve iletişimi kazandığımda o zaman dershanelerin camlarına listeler asılırdı. Yani öyle görebiliyorduk. Şimdi internet falan olmadığı için 90 yılı. Ben ağlamıştım iletişim fakültesini kazandığımı öğrendiğimde. Oradan geçen bir teyze de, işte yanımda benim kardeşlerim var, hani niye ağlıyor filan diye sordu. Hani üzülme kızım, seneye girersin, seneye kazanırsın filan diye beni teselli ediyordu. Onlar dediler ki iletişim fakültesi kazandı diye ağlıyor. Teyze o zaman sinirlendi. Kazanmışsın işte, bak kazanamayan var diye. Yanındaki çocuğunu sumsuklayarak götürdü oradan falan. Hani kendi çocuğu kazanamamıştı. Ben kazandığım yeri beğenmiyorum diye. Ben hukuk ve uluslararası ilişkiler okumak istiyordum ama daha sonra çok memnun kaldım okuduğum okuldan. Bana ve meraklarıma çok uyan bir okuldu. Meraklı bir çocuktum, yani hala öyleyimdir. Hı hı. Gazetecilikte biraz merak ve kuşku mesleği olduğu için benim o meraklarımı giderme isteğimi perdeleyen meşru bir perde haline dönüştü gazetecilik. Sonra da işte televizyonculuk yaptım. Yüksek lisansımı yaparken Kanal 7'nin kurulduğu yıllardı. Daha doğrusu özel televizyon kanalları 90'ların ortasına doğru yeni kuruluyordu Türkiye'de. Mesleğe oradan başlamış oldum. 3 yıl programcılık yaptım. Yani sizin işlerinizi benzer işler yaptım. Daha sonra gazetecilik. Yeni Şafak.
Bir ara kültür sanat muhabirliği yapmıştınız.
Yaptım.
Yani oradan Şafak. Buralara geldim.
Ya bir 7 yıl evet kültür sanat editörlüğü yaptım. Daha sonra işte alan değiştirme ihtiyacı duydum. Siyaset takibi. Dolayısıyla hani siyasi röportajlar. Yeni Şafak'ta başladım. Hı. Şimdi 8 yıl olmuş ki, uzun bir süre. Star'da hem gazetenin ana röportajlarını yapıyorum, pazartesi röportajlarını, hem de yazıyorum. Pazar günleri çıkan Açık Görüş adında bir fikir ekimiz var. Onun editörlüğünü yapıyorum. Öyle koşturuyoruz.
Ama yüksek puandı İletişim Fakültesi. Ben sizden evvel girdim. Biz aynı fakültede okuduk sizinle, biliyor musunuz?
Evet,
Marmara İletişim Fakültesi'nde ben de okudum.
Rastlaşmamak da ilginç. Hani kalabalık elbette ama insan simayen de olsa tanır birbirini hani az çok.
Evet. Ben Fransız Koleji'nde 2 sene hazırlık okudum. İşte üniversiteye 1 sene daha geç girdim. Sizden daha eski girdim. Ama o zaman da %3 falan oluyordu yani o zamanın sistemiyle.
Ben de %3 ile girdim.
Evet, yüksekti yani. Hani sevinilecek bir bölümdü yani.
Tabii
o
tabii,
anlamda yüksek değerde.
Bölüm değildi. Ama işte gençlerin hani hayatlarını nasıl kurgulamak istedikleriyle ilgili hayalleri başka oluyor ve belki darbe yemedikçe hayattan hani o ilk kırgınlıklar, benimki de muhtemelen öyle biraz şımarıkça bir şeydi.
Estağfurullah.
O anki tepkim. Ama ben hani Marmara İletişim özel bir okuldu bence. Çok değerli hocaları vardı. Bütün o fiziki, hatırlarsanız fiziki şartları çok olumsuzdu.
Evet.
Dolapdere'de otoparktan bozma bir binası vardı fakültenin. Ben o binayı gördüğümde de ayrıca ağlamıştım. Çünkü hani kafanızda taşrada, Eskişehir merkezi bir şehir bile olsa sonuçta bir taşra şehri. Üniversite sınavına hazırlanırken zihnimde bütün taşralı öğrenciler, gençler gibi sembolik olarak İstanbul Üniversitesi'nin o kapısı var.
Evet. Yani
üniversite böyle
öyle
bir şeydir.
Üniversite.
Öyle bir kapıdan gireceğim zannıyla gelip bir otoparkın otoparktan bozma bir binaya girip kaydımı yaptırmak ağır gelmişti. Ama sonra sevdim. Yani o şartlar bile Türkiye hakkında insana çok şey bilgi veriyor. Çok değerli hocalarımız vardı. Güzel arkadaşlıklarımız oldu. Zor yıllardı 90'ların başı. Yani siyasi cinayetler
evet.
işleniyordu.
Üniversitede okumak da zordu o yıllarda.
Tabii tabii. Ve hani özellikle taşrada gelen öğrenciler için ki Eskişehir'e ne kadar taşradır.
Evet.
Ama ona rağmen hani anne babaların, çevrenin şöyle bir şeyi vardı. Sakın anarşik olaylara karışma. Yani 90'larda bile bu vardı.
Vardı.
Hani çocuğunun
vardı,
başına tabii. İstanbul'da bir şey geleceği korkusu ilk yıllar en azından onlarda vardı. Sonra attılar tabii. Hani.
Eskişehir'i gördüm. Doktorlar Caddesi vardı meşhur.
Evet, evet. Doktorlar istasyonu.
Tamam neredeyse doktordu.
Hamam yolu vardır.
Çok askeriye doğru. aklımda kaldı. Tabii hava kuvvetleri vardı herhalde.
Porsuğun kenarı, şimdi Porsuğun etrafı böyle çok güzel bir yaşam alanı oluştu. Tabii üniversiteler, gençler çok ciddi hayat katıyorlar şehre. Oralarda kafeler var, barlar var, restoranlar var. Şeydir, sosyal hayatı canlıdır. Yani böyle gece sabaha kadar yaz aylarında şehir yaşar.
Şu aralar sık sık gidiyor musunuz?
Yani işte bayram dolayısıyla gitmiştim. Sonra gidemedim ama hani gidiyorum tabii.
Şimdi siz hem mektepli hem alaylı olarak gazetecilikte şu an aklıma geldi açıkçası. Mesela hukukun siyasallaşması gibi bir konu vardır ya. Gazeteciliğin siyasallaşması var mı?
Elbette var. Yani hani bunun bugün içinde bulunduğumuz durum itibariyle de bu söylenebilir ama bu hep var olan bir şey. Yani ne Türkiye'de ne dünyanın başka bir ülkesinde bence tamamen tarafsız, tamamen bağımsız bir gazeteciliğin yapılma oranı düşüktür. Pratikte düşüktür. Hani ilkeler, idealler açısından bunu rahatlıkla herkes söyleyebilir ama sonuçta şunu unutmamak gerekiyor. Bütün gazeteler, televizyonlar, yani medya organları ticari kuruluşlar. Yani bir sermayedar ortaya bir para koyuyor ve onun kendini çevirmesini, mümkünse kar etmesini istiyor. Şimdi Türkiye'de kar eden bir medya kuruluşu var mı? Yok, süspanse ediliyor mütemadiyen. Ve hani oraya para akıtılıyor, para akıtılıyor. Şimdi bu hem para akıtacak hem bunun ona sağladığı avantajlardan yararlanmak istemeyecek. Bu mümkün mü? Yani buna göre işte o ya kendi ticari işlerinde ya siyasi düşüncesi konusunda gazetenin yayın politikasını biraz buna göre belirlemek istiyor. Yani bu olmadan, yani rasyonel bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bu ortada halihazırda böyle devam ediyorken hiçbir gazete, hiçbir gazeteci bu anlamda gazetecileri bağlamayabilir ama gazetelerin ve televizyonların yayın politikalarını bağlar bu gerçek. Bu yokmuş evet. gibi yapmanın alemi yok. Çünkü bu bir palavraya dönüşüyor evet. en nihayetinde. Hani bugün içinde Türkiye'nin epeyce bir zamandır aslında bu dönüşümüyle birlikte oluşan bir siyasi şeyi var. Yol haritası. Ve bu yol haritasına itiraz eden siyasi kesimler, siyasi, ekonomik, zihinsel kesimlerinde bir karşı duruşu var. Dolayısıyla bunun bu farklı görüşleri bir pozisyon edinmiş, bir yayın politikası edinmiş medya kuruluşları evet. var. Dediğiniz şey o anlamda evet. Yani tabii ki böyle bir pozisyon, siyasi pozisyonun savunusu haline gelen yayın politikaları var. Bu olabilir. Sonuçta burası özel sektör, yani herkes tabii. bunu ancak bunu bir hani devletin devletin kanallarında, yayın organlarında beklemeyebilirsiniz ama her özel kanal, gazete istediği politikayı savunusunu yapabilir. Hani gazetecileri bağlayan tarafı nedir bunun? Siz yayın ilkelerine, haberin ilkelerine riayet etmeniz gerekir. Yani yalan haber yazmayacaksınız. Yazdığınız haberin check edeceksiniz. Yani ortada bir iddia varsa karşıtına da soracaksınız, doğrulatacaksınız. Haberin ilkelerine riayet edeceksiniz. Hani ve haksızlık yapmayacaksınız. Bunun dışında siyasi bir görüşünüz olabilir. Ve o siyasi görüşün etrafında yayıncılık yapabilirsiniz. Yani köşe yazısı yazabilirsiniz. Haberinizin belki kurgusunu bunlara riayet ettiğiniz müddetçe yapabilirsiniz. Yani tamamen tarafsızlık diye bir şey yok. Bu bir palavra. Çok büyük bir palavra. Ve bunu söyleyen kişilerin aslında şöyle bir baktığınızda belli bir mesafeden o kadar bariz bir siyaset yapıyorlar ki bunu söyleyerek bile bir siyaset yapıyorlar. O yüzden ben buna inanmıyorum. Hani bu yalanın mümkün olduğunca açığa çıkarılması gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Ben biraz kitaplarınızdan bahsetmek istiyorum. Kral Şeffaf, Deneme 1-2, Dil Yarası. Gerçi Deneme 1-2'nin tarzı farklı ama Kral Şeffaf'la Dil Yarası söyleyişi tarzında evet, bir kitap. Evet. Bu konuda yani söyleyişi konusunda da uzmanlığınızı az önce konuşmuştuk.
Beni mütemadiyen mahcup ediyorsunuz. Yok, yok. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Gerçekten şey, çok başarılı kitaplar. Yemenim'de Harevar'da da 41 Bayan'la röportaj yaparak evet. yazdınız. O da aslında bir söyleyişi kitabı, olmuş
evet. oluyor. Gazeteci kitapları bunlar evet. aslında.
Ama ben esas Kadın Oradaydı'nın üstünde durmak istiyorum. Çünkü o benim çok ilgimi çekti. Ve o kitabı okuyan birçok kişiyle, ben tamamını okumadım, büyük bir bölümünü okudum. Birçok kişiyle aynı şeyi düşünüyorum. Kitabın en etkili bölümü sizin yazdığınız Hint'in öyle öyküsü mi? Oldu. Ay, kesinlikle bu bir gerçek.
Teşekkür ederim, Allah razı
yok,
olsun.
Yok, oradaki merak ediyorum, Hint'i siz mi seçtiniz? Editör galiba Elif Çakır'dı, proje editörü.
Evet.
Bir editör mü dağıttı konuları? Çünkü orada da 12 bayan.
Evet.
12 bayanı 12 anlatıyor. Yazdı. Anlatıyor. Evet. Bir dağıtım oldu mu? Siz şu bayanı anlatın, siz şu kişiyi anlatın karakterlerde, yoksa siz kendiniz mi Hint'i seçtiniz?
Ya şöyle oldu. O kitabı ben de çok seviyorum. Çok özel bir kitap olduğunu düşünüyorum ve şimdiye kadar hani aslında herkese tavsiye ederim. Evet. Fikir güzel bir fikirdi. Çünkü hani şöyle bir şey var. Vahyin başladığı günden itibaren yani hep peygamberler erkeklerdi. Ama onların anneleri, eşleri, kızları, çevrelerinde kadınlar tabii. vardı. Yani vahye muhatap olan kişiye en yakın olan insanların, kadınların da orada olduğunu, o hı-hı. vahye muhatap olduğunu ve o sürecin nasıl yaşandığını bize anlatıldığı kadarını biliyoruz ama duygusal olarak o kadınlarla aramızda bir bağ var aslında. Yani kadınlar evet. olarak bir bağ var. Onları anlamak konusunda bir gayret gösteriyoruz. Buna dair yeni metinler üretme ihtiyacı vardı. Böyle bir şey teklif geldiğinde ben iki ismi yazmayı arzu ettim. Birisi Hazreti Havva'ydı. Birisi de işte Hint. Hazreti Hint'i yazmayı arzu ettim. Sonra düşündüm ve Hint'i seçtim. Hint'in, çünkü Hint bir hani peygamber yakını değil. Bilakis peygambere aksine, karşı evet. mücadele etmiş, onun evet. amcasını Hazreti Hamza'yı öldürmüş, Hazreti Hamza'yı şehit ettirmiş, ciğerini dişlemiş. Evet. Çok vahşice.
Tabii biz Türk insanı, pardon sözünüzü kestim, Çağrı filminden tanırız
tabii.
sizin hikayenizi evet, evet. O şekilde pek sevinmeyen bir karakterdir. Tabii
evet.
geri planını, tövbe aşaması aslında bilinmediğimiz
için. Evet. Oysa Hint daha sonra Müslüman olmuş, tövbe etmiş, evet. çok büyük pişmanlıklar yaşamış. Ve peygamberimizin duasını almış evet. bir kadın. Hani biraz bu onun dönüşümü, onun pişmanlıkları, onun kendi iç hesaplaşmasını hissetmeye çalıştım. Yani epeyce bir araştırdım. Onunla ilgili aktarılmış olan şeyleri mutlaka hikayenin içine koydum. Ama onun dışında da ben zaten bir rüya formunda geçiyor. Evet. Biraz kendim hani bu karakterde bir insan şu durumda nasıl konuşmuştur, şu durumda nasıl davranmıştır diye. Tabii ki bunlar, bu kurgusal
bir tabii metin. Bir öykü.
Ama hani onu evet. kendi zihnimde canlandırmaya evet. çalıştım. O kitaptaki her kadın yazar, yazdıkları kadına dair aslında kendilerindeki iz düşümü yazdılar. Bu bir aktarım. Benimki böyle çıktı ortaya ve yazarken de doğrusu hani Hint'le aramda tuhaf bir bağ kuruldu. Zaman zaman böyle şu sol omuzumun üzerinden bilgisayara baktığı zannına kapıldığım oluyordu. Öyle hani şeyi geri dönüşleri bana hep güzel oldu evet. o metinle ilgili olarak. Ben de diğer arkadaşlarımın yazdığı metinlerden çok etkilendim ve çok şey öğrendim. O iyi bir kitap oldu.
Evet, evet, gerçekten başarılı bir kitap. Ne gibi bir mesaj vermek istemiştiniz o kitapta? Yani tövbe kapısının açık olması, bu tarz mesajları evet. vermek istediniz mi? Yani içinizde öyle bir şey var mıydı? Çünkü ben ilk okuduğumda aklıma hep o yönü geldi. Bilmiyorum, ağırlıklı olarak siz bunu mu düşünmüştünüz?
Ya evet, yani bu peygamber affediyor. Yani amcasını öldürtmüş bir kadını affediyor, dua ediyor. Ama Hint aslında kendini affedemiyor. Hani bir türlü hı. unutamıyor. O şeyde de öyle bir şey vardı. Yani kendi ellerine bulaşan Hazreti Hamza'nın kanını ellerine her baktığında görüyor. Ve aslında peygamberimizin tavsiyesiyle ellerine kına yakıyor Hint. O kınada kanı görüyor ve kendi sorgulaması hep devam ediyor. Yani elbette hani tövbe kapısı Allah hidayet nasip ettiği müddetçe herkese tabii. açık. Yani Allah'ın bağışlaması sonsuz. Evet. Hem bunun bir göstergesi ama kişinin hani Allah'ın affettiği belki mutlaka hı hı. peygamberin affettiği bir konuda o günahı işleyen kişinin kendini affetmedeki ya da affedilip affedilmediğine ilişkin endişesi hiç bitmiyor.
Tabii.
Kul olmanın
öyle de olması gerekiyor. Evet.
Hani her an iman tazelemekle mükellefiz çünkü. Evet. Hani bir kere 3 yıl önce iman etmiştim ya diye bir şey yok. Yani evet, hani o iman sürekli güncellenmesi gereken bir şey ve ölüm anına kadar güncellenmesi gereken bir şey. O endişe çok hakiki bir şey o anlamda. Hint'in de biraz böyle evet. bir endişeyle yaşadığını varsaydım. Dediğiniz gibi yani ümidi kesmemek ama hep o kapıyı çalmak.
Evet, ümitle korku arası evet. bir ruh halinde. Peki biraz söyleyişi yönünüze ben tekrar dönmek istiyorum. Hangi meslek grubundan insanlarla söyleyişi yapmayı daha çok tercih ediyorsunuz? Hmm. Çünkü bazı meslek grupları zordur. Mesela politikacıyla belki bir söyleyişi yapmak daha zordur da bir sanatçıyla, sporcuyla yapmak daha kolaydır. Çünkü sizin istediğiniz bir sorudan ziyade ne yapıp evet. yapıp kendi vermek istediği evet. cevabı
onlar
verebilir.
Profesyoneller.
İşte, evet. Ama evet. orada sizin de manevra kabiliyetiniz devreye giriyor. Yani bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Bir ya, de hangi mesleği tercih edersiniz?
Ya aslında ben biraz Türkiye'deki siyasi gündemi takip ettiğim için hani yaptığım söyleşilerde ister istemez biraz siyasetteki gündem her neyse o gündemin uzmanıyla konuşuyorum. Yani işte bu siyasetçi oluyor, bürokrat oluyor. Ya da bir akademisyen oluyor ya da işte bir sivil toplumun önde gelen bir ismi oluyor gibi. Hani çok bağımsız, çok geniş bir yelpazen bu anlamda yok. Yok. Yani Türkiye'de siyaset hele bu kadar civcivli bir dönemdeyken. Hı hı. Belki her şey şöyle hani bir İsveç modeline geçsek, işte Türkiye'de hı. gündem ayda bir kere değişse evet. falan. Hani o zaman hani daha farklı meslek grupları, ben insanlarla söyleşmeyi çok isterim. Çünkü hani her insan farklı bir hayat yaşıyor ve ondan evet. çok şey öğrenebilirsiniz. Hani ondan o sadece hani bilgi değil, duygu geçişleri falan da çok değerli. Ben söyleşi yapmayı bu anlamda çok seviyorum. Evet. Çünkü bir insanı tanıyorsunuz. O insanın kendi hayatını kurgularken ya da bir meseleyle ilgili düşünce üretirken zihnin nasıl çalıştığına tanık oluyorsunuz falan. Böyle çok bilgilendirmenin dışında eğlendirici de bir şey. Evet. Bu tarafını da çok seviyorum ama ben biraz ister istemez bu gündem nedeniyle siyaset kadar evet. bir alanda hareket ediyorum. Ama burada da çok işte bir mesele konuşuyorsunuz bir uzmanla, mesela IŞİD'i konuşuyorsunuz, bir başka uzmanla iş güvenliğini konuşuyorsunuz, bir başka uzmanla Kürt meselesini konuşuyorsunuz filan. Her yaptığım her söyleşide hani çok şey öğreniyorum ve zevk alıyorum yani hani bir işi yaparken insanın o işten zevk alabiliyor olması bir nimet bence. Bunda kıymetini biliyorum, şükrediyorum.
Maşallah. Akil insan olmanın altyapısında bunlar var demek ki o evet. zaman. Hayatınızda ne değiştirdi? Bir katkısı oldu mu? Orada birebir bölgede akil insan görevini yaparken, insanlarla muhatap olurken?
Ya şimdi hani o akil insan adlandırması süreç başladığında yani akil insanlar heyetleri açıklandığında ve sahaya gidildiğinde bir tepki, duygusal bir tepkiyle karşılaştık. Yani hani oradaki hiç kimse, listedeki o 62 kişiden hiç kimse kendini ortaya atıp ben hey ben akil insanım dememişti. Ama bu tür çatışma yaşamış ülkelerde yani çatışma çözümlerinde devreye giren sivil insanlar için genel bir adlandırma var. Hani dünya literatüründe olan bir şey bu akil insan adlandırması. Hani onun bir buraya tercümesi, bir kullanımı oldu ama insanlar hani ilk baştan özellikle bu sürece tepki duyanlar ya da hükümete tepki duyanlar, farklı nedenlerle tepki duyan insanlar hani sanki biz sizden çok biliyoruz, biz size bir şey anlatacağız gibi bir iddiamız varmış ki ben ilk önce bunu bir çizdiler altını. Ama öyle değil tabii ki hani burada hani haksızlık etmemek lazım. Çünkü herkes çok büyük bir özveriyle oraya geldi. Herkes işini gücünü bir kenara bıraktı.
Tabii ki.
Ve benim hani kendim de şey olarak düşündüm hani bunu bir vatan borcu gibi de düşündüm. Sonuçta Türkiye'nin hani asırlık bir geçmişi var Kürt meselesinin bu sorunun ama hani teröre bulaştığı yani 30 yılını kana boyamış yani yaklaşık 50 bin insanını genç insanını toprağa koymuş bir ülkenin insanlarıyız biz. Ve bu meselenin halli konusunda ilk kez devlet bir paradigma değiştirmiş bu sorunu silahla değil siyasetle çözmek istiyorum demiş ve bunun ivmeleri yakalanmış. Tarihi bir süreç hani bu virajın alınması gerekiyordu. Burada bize de ne kadar pay düştüyse hani herkes onu yerine getirmeye çalıştı. Özveride bulunarak. Vallahi benim hani şimdi Kürt meselesini ve bu meseleyi bir gazeteci olarak da insan hayatını önemseyen, insan onurunu önemseyen bir insan olarak da bu benim hani böyle çok yakından takip ettiğim bir meseleydi. Dert edindiğim bir meseleydi. Herkes aynı duygusal durumdaydı. Sahada işte biz hani toplantılar yaptık. Ege'de görevliydim ben. Her ile gittik, her ilçelerine gittik olabildiğince. Çok yani bir şehre gittiğimizde 5-6 ayrı toplantı yapıyorduk. Şehrin medyasıyla görüşüyorduk. STK'larla görüşüyorduk, üniversiteyle görüşüyorduk, iş adamlarıyla görüşüyorduk, sivil toplumuyla görüşüyorduk. Yani böyle çeşitlendirerek evet. olabildiğince çok insanla görüşerek nabız yoklamaya çalışıyorduk. Aslında hani biz bir şey anlatmaktan çok onlar dinlemek. Bu konuda ne düşünüyorlar, ne öneriyorlar yani bunları dinlemek üzere. Ben şöyle bir defter doldurdum ya o iki ay boyunca. Ama bir soru gelirse de bilgimiz dahilinde olan bir mesele ise o heyette bulunan herkes elinden geldiğince, diline döndüğünce bu meseleleri anlatmaya çalıştı. Ege zor bir bölgeydi. Ama ona rağmen hani başbakanımız, yani dönemin başbakanı Sayın Erdoğan da o zaman açıklamıştı. Yapılan bir anket çalışmasına, yani akil insanlar sahaya çıkmadan önce, çalışmaya başlamadan önce yapılan bir kamuoyu araştırmasında Ege en düşük veri, yani desteğin evet. en düşük olduğu bölgeydi. %40-45 civarında bir destek vardı çözüm sürecine. O iki aylık süre zarfında, hani bu sadece akil insanların başarısı değil, genel bence hani toplumda bunun benimsenmesi, sürecin yürüyor olması, işte şehit haberinin gelmemesi gibi başka verilerin de etkisiyle %60'ları üzerine çıkmaya başlamıştı. Bu önemli bir gösterge. Bence hem Ege'de hem şeyde ülkenin değişik yerlerinde görev yapan heyetten üyeler çok değerli bir iş yaptılar. Çünkü Türkiye'nin bu mesele konusunda her bölgeden çok önemli bir veri akışı oldu. Karadeniz bu konuda ne düşünüyor? Bayburt ne düşünüyor? Eskişehir ne düşünüyor? Aksaray ne düşünüyor? Yani bunları bilmek çok önemli, canlı, güncel bir veri ve hassasiyet noktaları belirlendi. Bunlar üzerinden süreç yürüdü, yürütülüyor. Ve ben hani o hazırladığımız raporların imbikten geçirilmiş haliyle sürece aktarıldığını, önemli bir aklın işlediğini, hani bu akil insanlar heyetinin arkasında da bir akıl var sonuçta. Yani bu heyeti devreye sokmak anlamında. Böyle iyi yürütüldüğü kanaatindeyim ama tabii ki çok köklü, çok kanlı, çok zor bir meseleyi çözmeye çalışıyoruz. Üstelik böyle bir dönemde ve böyle bir coğrafyada.
Evet. Şimdi PKK'yı silahlandıralım diyorlar. Hem kendileri istiyor, hem yurt dışından bu tip şeyler dillendiriliyor. IŞİD'e karşı güya. Evet. Zaten silahtan arındırmaya çalışıyoruz. Silah bıraktırmaya çalışılıyor. Değil mi? Sonuç olarak böyle bir talebin makul olmadığını düşünüyorum.
Evet, ben. Tabii bunun hani bu şöyle. Şimdi silah bırakmak üzere, yani nihai olarak silahların sadece elden bırakılması değil, gömülmesi projesi bu aynı zamanda. Yani bütün silahlı insanların sivil hayata dönebilmesi, silahlı dönemin tamamen kapanması üzerine yürütülen bir süreç bu. Şimdi Türkiye'deki örgütün silah bırakma iradesi ortaya konuldu. Hani bununla ilgili biz bunun yöntemleri ve takviminin işlenmesi planlanırken Suriye'de yeni bir durum 3 yıl önce herkesin bildiği gibi ortaya çıktı. Orada Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt bölgesi kantonlar halinde oluşturuldu. Oranın insan gücü de biraz Kandil'den gitti. Şimdi orada bir IŞİD'le savaşan YPG güçleri var. Ve onların hani bu savaşın yayılmaması için bizi güçlendirin talebi var ki dünyadan da hani belli ülkelerden bu anlamda bir karşılık geldi. Ama hani Türkiye'den bize silah verin gibi bir talepte bulunulması, yani siyaset dışı ve çok son derece yanlış. Hani bunun algı bakımından da söylem olarak da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Zaten gerekli cevaplar da verildi kendisine. Bu biraz hani aslında Kürt kamuoyunu ajite etmek üzere de söylenmiş siyasi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama hani Türkiye şimdi bu IŞİD'le mücadele konusunda, bölge politikası konusunda önceliklerini belirledi ve çok net olarak ifade etti bunu. Hem Kürt kamuoyuna, Kürt siyasilerine, hem Türkiye genel kamuoyuna, hem de dünya kamuoyuna söyledi. Hani bizim Türkiye'nin menfaatleri ve güvenliği birinci önceliğimiz. Evet. Bölgenin güvenliği ikinci önceliğimiz, çözüm süreci asla vazgeçilmezimiz. Yani hani çok net koyduğu için çerçevesini, buna göre bir mücadele yöntemi yürütülecek. Zor bir dönem olduğu kesin ama işte çok uzun vadeli düşünmek gerekiyor ve çözüm sürecinin bu yaklaşık 2 yıllık süreç boyunca bir mesafe almış olması, ölümlerin olmamış olması, Türkiye toplumunun bu konudaki kanaatinin netleşmiş olması önemli, değerli şeyler. Bunları kaybetmememiz gerekiyor. Hele de bölge bu kadar kanlıyken Türkiye'nin hani şu anda sahip olduğu huzuru, iç barışı kaybetmemek üzere Kürt siyasilerinde daha akıllı ve daha yapıcı bir pozisyon alması gerekiyor.
Peki Obama'nın IŞİD'le mücadele planını nasıl buluyorsunuz? Çünkü bir yazınızda Obama'nın konforlu planı olarak tanımlamışsınız bunu. Savaşın finansmanını zengin Arap ülkeleri karşılayacak. Kendisi zaten kara savaşına, bir sıcak savaşa girmeyeceğini söyledi. Belli ki orada bölgedeki halk o savaşı üstlenecek. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Yani makul bir plan mı Obama'nın?
Ya şimdi Obama'da...
Bu arada pardon, kendi sanayi, silah sanayi de ilerlemiş olacak. O yönde de bir kar elde etmiş olacak.
Yani bu da zaten dünyada hali hazırda olan, olmuş olan, olacak olan, olmak üzere şu anda ortamın ısındırıldığı, gruplaştırıldığı, ya her yerde mutlaka bu silah sanayinin, sektörünün ki... Bir payı vardır. Hani evet. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. Yani evet. O sektörün canlı bir sektör çünkü. Evet. Ve o sektörün mütemadiyen kazanması için savaşlar çıkartılıyor, insanlar öldürülüyor. Yani evet. bu bizim yaşadığımız bu çağın çok ağır bir gerçeği. Ve dünya siyasetinde hiçbir şey bundan uzak değil. Yani bu gerçeğin etrafında dönüşen şeyler. Evet. İşte biz en son mesela Suriye'de 200 binden fazla insan öldü. 303 evet. yıl gibi çok kısa tabii. bir süre içerisinde kimyasal silahlar kullandı. Esad evet. yönetimi varil bombalara atıldı. Çocuklar öldü. Mısır'da darbe tabii. oldu. Sniperlarla insanlar bir gün içinde 2000'e yakın insan tarandı meydanlarda. Dünyanın göz önünde. Ve hani Birleşmiş Milletler ki dünyanın huzurunu tesis etmek üzere oluşturulmuş ortak bir evet. kurum, gıkını çıkaramadı. Yani o uluslararası hukuk ve uluslararası yapı hiç iyi sınav vermiyor. Ve oralarda işte güvenlik konseyinde 5 ülkenin borusu ütüyor tırnak içinde evet. ve o ülkelerin bu savaşan ülkelerle olan menfaat ilişkileri her şeyi çok apaçık gösteriyor. Evet. Hani bunu bir kenara koymak lazım. Obama'ya gelince malum hani Amerika'nın, İngiltere'nin, batılı ülkelerin bu coğrafyanın 100 yıl önceki şekillenmesinde de Amerika hariç, İngiltere öncelikli, işte çok yakın bir dönemde Kuveyt'in işgali sonrasındaki dönemden başlayarak çok bariz bir eli var burada. Yani hani Amerika askerlerini buradan alıp çıktığında, bu bölgeden yani Irak'tan çıktığında geride çok ciddi bir şey bırakmıştı. Yönetim sorunu bırakmıştı. Tabii. Yani mezhep savaşına yol açabilecek fay hatlarını tetikleyerek buradan gitti ve bu 3 yıl içerisinde işte hani bugün IŞİD dediğimiz bu terör örgütünün doğmasının bütün sebepleri yaratıldı. Yani IŞİD netice itibariyle bir sonuçtur.
Tabii.
Ama onun sebepleri buraya ekilmişti. Şimdi de bu savaşın elbette uluslararası kamuoyunun, toplumun bir koalisyona gitmesi ve bu yapıyla mücadele etmesi önemli bir şey. Çünkü çok hızlı bir şekilde ve çok düşünülmüş, ince düşünülmüş bir siyaset IŞİD üzerinden yürütülüyor. Yani IŞİD bir terör örgütü. Ama hani şunu görüyorsunuz yani Musul'a ne kadar kolay Musul'u ele geçirdi. Yani evet. Bağdat ordusu çıktı oradan ve bütün ağır silahlarını IŞİD'e bırakarak çıktı. Yani bir ulusal devletin ordusu 6-7 bin militanı olan bir daha dün ortaya çıkartılmış, yaratıklandırılmış bir örgüte şehir bırakıyor bütün ağır silahlarıyla birlikte. Ya da işte girer girmez hani Merkez Bankası'nı ele geçirmesin. Hı. Büyük bankaların şubelerini, işte petrol rafinerilerini ele geçirmesi oradaki stratejik aklı da gösteriyor. Yani işi çok düşünülmüş, düşünülerek üretilmiş bir terör örgütü. Dünyanın en zengin terör örgütlerinden birisi şu anda IŞİD. Hı. Ve ne kadar hızlı yayılıyor. Ve şimdi dünya işte yaratılmasına katkı sunduğu bir terör örgütüyle mücadele etmek için tekrar bu coğrafyaya geliyor. Ve belli ki sınırları yeniden çizmek istiyorlar. Yani 100 yıl önce nasıl çizildiyse bu bölgede sınırlar. Evet. Şimdi yeniden bir harita değişimine gidilmek istendiği anlaşılıyor. IŞİD filan figüran bence. Elbette bunlarla mücadele edilmeli. Evet. Çünkü yayılıyor ve vahşi bir şekilde insanları katlediyor. Bunun hani sadece ürettiği fiziki şiddet değil, ürettiği çok ciddi bir söylem şiddeti de var. Yani hani İslam dinini istismar ediyor.
Evet.
Bunu din adına yaptığı iddiasında belki inandığı ve referans aldığı kaynaklar geleneksel dinde onun eylemlerini doğruluyor.
Evet, bu çok
ama
önemli.
En nihayetinde yani Kur'an'ın içermediği bir şiddeti Kur'an adına üretiyor.
Hatta yasakladı.
Yasakladığı elbette yani ve bu çok büyük bir tahribat.
Evet.
Bunun da önünün alınması gerekiyor. Bu özellikle İslam ülkelerinin ve İslam alimlerinin dert edinmesi gereken bir mesele.
Evet.
Sonuçta bu dine mensup insanlar nasıl bu kadar radikalleştiler? Yani bunun siyasi nedenleri var geri dönüp baktığınızda. Yani işte mesela bu militanların çok yani Arapça konuşan neredeyse yok. Büyük bir çoğunluğu İngilizce ya da Fransızca konuşuyor. Yani Avrupa ülkelerinden gelmiş gençler bunlar.
Evet.
Niye? Niye? Yani hani bu oralardaki o ırkçılık, o dışlama, ötekileştirmenin ve onların düştüğü o boşluk ve itilmişliğin içerisinde onlara bir anlamda bir kahramanlık, kahraman olma, cennete gitme vaat eden bir söylemle karşılaşıyorlar. Yani neden bu insanlar böyle bir boşluğa düştüler ve o ipe tutundular? Mesela bunlarla
evet.
ilgili düşünmek gerekiyor. Yani bugün karşınıza çıkan IŞİD'le mücadele edersiniz ama IŞİD'i doğuran sebepleri kurutmadığınız müddetçe bu radikalizm devam eder.
Çok doğru.
Ne oldu da bu insanlar bu kadar şefkat dini olan, merhamet dini olan bir dinin içerisinden kameraların önünde kelle kesmeye varan bir noktaya geldi ve bunu da tekbir getirerek yapıyor.
Evet, bu dediğiniz çok doğru. Bu yanlış, temeldeki yanlış inancı ortadan kaldırmadan tankla, topla, tüfekle IŞİD'in tamamı yok edilmiş olsa bile o işte yeni elemanlar gelecektir, IŞİD gidecektir, başka biri gelecektir. Bu inanç, yanlış inanç ortadan kaldırılmadığı sürece. Onun için bu dediğiniz çok doğru. O şekilde fikri bir mücadele yapılırsa net bir çözüm alınır diye düşünüyoruz.
Evet.
İnşallah.
O bağnazlığı görünce özgürlüklerin ne kadar kıymetli olduğunu düşünüyoruz değil mi? Yani IŞİD dediğiniz gibi geleneksel kaynaklarla beslenmiş bir bağnaz düşüncenin ürünü ve eylemleri onun üzerine bina ederek yapıyor. Biz Türkiye Müslümanlığı olarak da dünyaya örnek olacak bir model teşkil etmeliyiz değil mi? Yani
evet.
O bağnaz kaynakların yer almadığı. Özellikle yeni Türkiye'de özgürlüklerin daha çok vurgu yapılması, insanlara özgürlüklerini daha çok serbest bırakılması, kısıtlanmaması yönünde ümit var olmalıyız değil mi yeni Türkiye'de?
Elbette yani aslında Türkiye böyle bir hani Anadolu Müslümanlığı da hani Türklerin Müslümanlığı da böyle bir Müslümanlıktır. Ama bu yeni dönemde içinde işte şu an hani yaşadığımız, teneffüs ettiğimiz bu sosyolojinin içinde de bu genişlik var aslında. Yani biz çoğulcu, etkileşim halinde olan bir toplumuz. Her ne kadar son yıllarda siyasi gerilimlerin toplumu da ayrıştırdığı argümanları çok hani yaygın olsa bile biz hala iç içe yaşayan, birbiriyle sorunu olmayan, insanların komşuluk ettiği, arkadaşlık, akrabalık ettiği, birbirine aşık olduğu, hani böyle çok canlı bir sosyal hayatımız var. Dini algılama ve yorumlama bakımından da öyle aslında. Hani din en temelde bir özgürlüktür. Yani bir özgürlük alanı verir ve din özgür seçimlerle özgür, yani mesela münafık diye bir kavram vardır İslam'da.
Evet.
Nedir bu? Bir baskı sonrasında yalancıktan dindar görünme hali. Bu en fazla kınanan bir şeydir
tabii,
Kur'an'da.
Tabii.
Yani bu yapaylığı, bu şeyi bir orada bir baskı, bir ya da işte menfaat amaçlı bir kendini başkalarına yanıltma durumu var. Yani buna gerek yok. Din insana inanmak konusunda da bir özgürlük veriyor. İnandıktan sonra dinin gereğinin ne ölçüde yaşayacağı ile ilgili de Allah'ın kullarına sunduğu bir özgürlük alanı var. Çünkü hani bu dinin farzları var, vacipleri var, hani kademeleri var.
Tabii.
Ve bu hani bu genişlik hali, bu Allah'ın kullarına tanıdığı özgürlük bugünlerden canlı bir tartışma olduğu için sizin muhtemelen soruyu hani sorduğunuz sorunun nedenleri üzerinden de yürüdüğümüzde elbette öyle. Yani herkes kendi hayatını nasıl yaşayacağıyla ilgili kendi kararını kendi verir. Bir üçüncü kişinin ya da bir devlet otoritesinin başkalarının yani o kişinin haricindeki insanların o kişiye ne yapıp ne yapmayacağını, ne giyip ne giymeyeceğini filan hani söyleme yetkisi ve hakkı yoktur. Ama kamu düzenini, kamunun yaşantısını idame ettirebilmek, idare ettirebilmek için bir kurallar silsilesi elbette vardır. Bu yasalarla belirlenir. Ama en nihayetinde anayasa, en üst yasa olarak ve işte bizim anayasamızın da tabi olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi sözleşmelerde insanların güvenceye altına alınmış özgürlükleri vardır. Ve hakları vardır. Yani buna riayet edersiniz. Hani yeni Türkiye'de de bugünlerde mesela işte ortaokullarda, liselerde başörtüsünün öğrenciler için serbest olması ile ilgili canlı bir tartışma yürütülüyor. Pek çok insan bunun özgürlüklere aykırı olduğu zannıyla itiraz ediyor. Oysa şunu unutuyorlar, ben öyle düşünüyorum. Bu bir seçenek.
Evet.
Seçenek sunmak özgürlüktür. Yani özgürlük kullanımına alan açıyorsunuz. Evet. Bir şeyi dayattığınızda yani öğrenciye başını açacaksın dediğinizde bu bir zorlamadır. Evet. İstiyorsan başını örtebilirsin, istiyorsan açabilirsin dediğinizde özgürlük kullanımı mümkün olur. Ve şu anda olan şey bence bu. Doğru bir şey. Hani bu konuda sanki hani çocuklara aileler baskı yapıyor söylemini de haksız buluyorum. Sonuçta hani şunu görüyoruz. Başını örten çocuklar oldu mesela bu yasak serbestiyet geldikten sonra. Hani şimdi dinin yorumu bakımından herkes farklı yorumluyor. Hani bu şimdi yorumların hangisinin doğru olduğuna devlet karar veremez. Vermemeli. Ama devlet seçenek sunmalı. Yani devletin üzerine düşen şey vatandaşlarına olabildiğince fazla seçenek sunabilmesidir. Yani kısıtlama getirmemesidir. Ben de şu anda olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bu hani başını örtmek ya da mini etek giymek her neyse. Yani bu tamamen kişilere kendi özgür iradelerine bırakılması gereken
tabii
bir alan.
Tabii özgür olsun isteyen kafasını isteyen açsın. O. Zaten kadınlara özgürlük. Pozitif ayrımcılıktan yanayız biz kadınlara karşı.
Dediğiniz çok doğru. Mutlaka o özgürlük alanının sağlanması gerekiyor. Çünkü münafık kavramına dikkat çektiniz. Bence çok çok önemli. Çünkü din Allah için yaşanmalı. Allah aşkıyla, Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla kişi vicdani kanaatiyle ona karar vermeli. Öğrenir. Onun dışında dediğiniz çok doğru. Kesinlikle bir dıştan gelen bir otoriteye göre değil. Tebliğ alır, tebliğ yapılır fakat kararı kendisi vermeli vicdani kanaatini. Ancak öyle bir kişi Müslüman olur, samimi Müslüman olur. Aksinde zorla, baskıyla, diretmeyle, yasaklarla, kurallarla işte münafık yapılır kişi.
İşte tabii hani dini bağlamda da böyle bir insan bir dine inanmayabilir.
Evet.
Yani bu kişi niye, yani İran'ın yaptığından farklı bir şey olmaz o zaman. Evet. Yani İran'da kadınları zorla başlarını kapattırıyor. Şimdi seçenek onun sunmuyorsun ki.
Evet.
Hani Türkiye'de yıllarca zorla kadınların başlarını açtırdı.
Evet, aynı.
Hiçbir farkı yok. Yani eskiden hani resmin Arabı denirdi. Hani bu, aynı şeyin Arabı bu. Hani birisi zorla kapattırıyor, birisi zorla açtırıyor. Yani seçenek sunmak ve insanların özgür iradelerine bırakmak bunu olması gereken şey bu. Türkiye bence normalleşiyor bu konuda. Yani hani birilerinin evhamları yüzünden yıllarca kız öğrenciler okullara gidemedi ya da okullarda baskı gördüler ya da başlarını açmak zorunda kaldılar ve travma üstüne travma yaşadılar. Yani bunun zorlamadır, bu baskıdır,
kesinlikle.
Bu zulümdür. Yani bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Hani Türkiye bence bunları aştı. Şimdi üniversitelerden sonra kamuda da başörtüsü serbestiyeti geldi. Ne oldu? Yani ne oldu? Türkiye aynı ülke. Herkes dilediğince özgürlüğünü yaşayabiliyor.
Eskiden de öyle özgürlük vardı. Sonra suni olarak zaten bir zorlama baskı dönemi geldi.
Yani işte hani dönemsel olarak böyle hassasiyetler öne çıkartılıyor ve bir gruba bir baskı uygulanıyor. Hani bundan kurtulmamız gerekiyor. Her insan gibi Türkiye vatandaşları da kendilerinin ve kadınları da hatta çocukları da, kız çocukları da ya da bir başka, yani herkes ne giyip ne giymeyeceğini, neyin doğru olduğuna karar verebilecek muhakeme yeteneğine sahip. Bu onların kendi iradeleridir, kendi hayatlarıdır. Hiç kimsenin ve devletin de onların dizayn etme, buyurma hakkı yok.
Sizin bu konuyla ilgili çok güzel bir yazınız var. Hatta Kadınlar Plajı'nı örnek vermiştiniz. Yani isteyen oraya gider, isteyen gitmez. Yani açılan özgürlük alanları çok önemli. Kişi artık isteyen ona gitsin, istemeyen öbürüne gitsin. Kişilerin özgür olması, fikirlerinde, düşüncelerinde özgür olması hepimizin lehine olacak. Evet. Çünkü ancak özgür düşüncede güzel fikirler, faydalı fikirler ortaya çıkabiliyor.
Çünkü baskı kadar can sıkıcı ve insanın haysiyetine yakışmayan ikinci bir şey yok. Yani bir insana sen bu konuda iyi düşünemiyorsun, ben senin için bu konuda şöyle düşündüm, böyle yap demek ne kadar ayıp ve çirkin bir şey. Hani bu insan ruhuna da aykırı bir şey. Ve hani şu var, yani toplumsal olarak da öyle, yani bütün sosyoloji de bu görünür. Bir toplumsal kesime baskı uygularsanız oradan o baskıladığınız şey daha şiddetli olarak çıkar. Evet. Mutlaka daha şiddetli olarak çıkar, yok olmaz. Ve daha yani hani bu radikalizm, İslami radikalizm denilen şey de dahil olmak üzere. Yani geriye doğru bir kazı yaptığınızda hep bu buraların şey olduğunu görürsünüz. Yani hani baskılandığını, kendini ifade edememenin, kendini dile getirememenin sıkıntısıyla her zaman çok sağlıklı işlemeyebilir bu süreçler. Mesela Türkiye'de dindar kesim yaşadığı o baskılara rağmen bir şiddete meyyal etmedi. Kendi demokratik yolları seçti, sivil alanları seçti, sabretti. Yani şiddete yönelmedi. Tabii. Bu çok önemli bir sonuç ama bu Türkiye toplumunda gerçekleşen bir şey. Bu her toplumda, her havzada, kültürel havzada böyle işlemiyor. İşte radikalizm doğabiliyor. Evet. Yani baskının şiddet doğurması neredeyse doğal bir sonuç haline gelebiliyor. Sonuç haline. Seçenek sunmak demokrasinin özü zaten. Evet. Ve insanların kendi özgür iradelerini orada işletebilmeleri bu dinin de özü.
Evet. Ben biraz farklı bir konuya tekrar IŞİD'e geçmek istiyorum. Şimdi IŞİD'e karşı yapılan hava saldırıları sonucunda muhtemel terör saldırıları, misilleme olarak terör saldırıları olma ihtimaline karşı biliyorsunuz çeşitli Avrupa ülkeleri hem Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı hem de Türkiye'ye gelecek vatandaşları uyardı. Siz böyle bir tehlikeyi Türkiye için yakın görüyor musunuz? Suruç'tan yeni gelmiş bir insan olarak soruyorum. Gördünüz orayı.
Ya tabii hani Suruç, hani şunu görüyorsunuz, hemen sınırın öte tarafında Kobani var. Ve ben oradayken ve o terör örgülerin hemen öte tarafında birikmiş Suriyeli insanlarla kardeşlerimizle konuşurken Kobani'ye düşen bombaları görebiliyordum. Öyle, ve hani bunlar yakın mesafeler. 500 metre, 600 metre, belki bir kilometre. Ama görüyorsunuz yani bu kadar yakında bir savaştan bahsediyoruz. Allah muhafaza, hani Türkiye, ben şöyle düşünüyorum. IŞİD'in aklı da, çünkü IŞİD çok ilginç bir terör örgütü. Hem Sünnilerin işte Suriye'de ve Irak'ta Şii yönetimlerin baskısına tepki olarak doğmuş, iddiası bu olan Sünni bir örgüt. Ama hem de güçlenir güçlenmez hani bu baskıcı Şii yönetimlere doğru yürümediler. Mesela Suriye'de Şam'a doğru yürümedi. Irak'ta Bağdat'a doğru yürümedi. Hep Türkiye'ye doğru, yani Kürt bölgelerine doğru daha doğrusu yürüdü. Zengin, varlıklı, işte petrol altyapısı olan ve bir anlamda işte Kuzey Irak, mesela Irak bütünlüğü içinde bir istikrar adası haline gelmişti. Zenginleşiyor, altyapısını tamamlıyor, bir siyasi sistemi oluşmuş, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmiş, bir alışverişinin olduğu bir bölgeydi. Şimdi oraya yöneldi. Bu ilginç. Bunu bir hani tespit etmek lazım. Şu var, oradaki stratejik akıl bence hani bu sahnede gördüğümüz her şeyin dışında başka bir sonuç murad etmeye çalıştığını düşünüyorum ben. Yani bir şeye zorlamak. Bu çünkü şu anda çağ değiştiriyoruz. Dünyadaki sistem işte Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra yeni bir aşamaya geçti göründü. Rusya mesela çok hesap edilmiyordu. İşte Amerika tek güç gibi evet. görünüyordu ama şimdi bu yeni bugün itibariyle şunu biliyoruz ki Amerika tek güç değil. Rusya eski Sovyetler Birliği'deki ekonomik ve siyasi gücünü elde etmek istiyor. İşte Kırım oraya bağlandı. Evet. Ukrayna'da bir halk hareketi oldu, ülke parçalandı. Yani orada bir şey var, ciddi bir eski hale dönüşme, eski gücü güce kavuşma ve bunu da dünyaya kabul ettirme çabasını görüyorsunuz. Yeni yükselen başka ekonomik güçler var dünya üzerinde. Dünya değişiyor. Yeniden bir paylaşım hali var şu anda ve bu bölge daha önce işte 100 yıl önce nasıl petrol için parçalandı ve tahakküm altına alındıysa şimdi de doğal gaz kaynakları ve doğal gazların geçiş yolları ile ilgili büyük bir kavga var. Bu savaşlar elbette bu paylaşım çabasından buraya kim hakim olacak savaşı aslında evet. hani IŞİD, Esed, şu bu. Bunlar işin evet. işin yan unsurları esas itibariyle burada. Ve Türkiye bütün bu süreç içerisinde mesela enerji geçiş yolları ile ilgili çok doğru politikalar uyguladı. TANAP ve diğer enerji anlaşmalarında rol aldı. Türkiye'nin menfaatleri için güzel bir politika güdüldü ve bunda sonuç alındı yani başarılı olundu. Evet. Bölge içinde işte siyasetleri yakın zamana kadar eleştirildiği, eksen kayması diye eleştirildiği politikalarının doğru olduğu bugün ortaya çıktı dünyaya. Çünkü defalarca işte Maliki yönetimi Şii bir siyaset gidiyor, burada Sünni unsurlara baskı yapılıyor, bunun sonu iyi değildir. Bu konuda Maliki'yi uyarın ya da Esed burada Sünnilere yönetimde yer atsın, burada bir hareketlilik var, bir birikme var, patlama riski var diye uyardığında Türkiye zan altında bırakılıyordu. Ama şimdi dünyanın geldiği nokta bu. Hani Maliki'nin ve Esed'in bu konuda yanlış siyaset yürüttüğü evet. noktasına gelindi. Ama işte ne oldu? Bu esnada Suriye'de 200 bin insan öldü. Evet. Suriye mahvoldu.
Şehir kalmadı. Yani Suriye diye bir ülke
yani,
kalmadı.
Yani evet. insanlar orada sokaklarda kedi kovalıyor yani çocuklarına yedirebilmek için. Açlık sınırı var, yaşanacak barınak sorunu var. Çok ciddi büyük insani dramlar yaşanıyor o bölgede. Ben hani bunun önemli bir şu anda karşı karşıya olunan hani bu IŞİD terörü dediğimiz meselenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama IŞİD'in siyasi aklı yani IŞİD'i yaratan siyasi aklın Türkiye ile savaşmayı göze alacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla hani ben Türkiye bu konuda tedbirini aldı zaten. Yani evet. burada uluslararası koalisyonla birlikte bir eylem planı üzerinde çalışılıyor ama hani az önce de konuştuğumuz gibi ben hassasiyet noktaları belli, kırmızı çizgileri. Bunlara da riayet edileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bir savaşa gireceğini düşünmüyorum. IŞİD'in en azından şu andaki gücünün nötralize edileceğini düşünüyorum. Ama bu uzun vadeli bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu hani militanları öldürmek değil, o militanları o hale getiren zihinsel altyapıyı, sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Asıl akledilmesi ve tedbirin alınması gereken noktalar biraz da öyle yani oralar.
Bu kesinlikle. Konuda A9'u tavsiye ediyorum ben. yani o tür bir bağna zihniyete karşı Kur'an İslamı'nın en güzel anlatımları A9 televizyonunda hem filmler olarak hem anlatımlar olarak gerçekten Kur'an ayetleriyle gerçekçi, doğru, düzgün kaynaklarla çok iyi bir şekilde anlatılıyor. O tür bir zihniyet de ancak Kur'an ayetleriyle, dinin doğru kaynağıyla, Allah'ın sözüyle izale edilebilir, yok evet. edilebilir. Yani bu yöndeki bir çalışma çok daha etkili. Serap Hanım'ın söylediği gibi bomba atacaklar. Başka masumlar da ölecek. Üstelik baskı altına alınmış olacak işte, dediğiniz gibi evet. o başka daha büyük mücadele hırsı oluşturacak. Bunun bir yöntem olmadığı, bombalamanın, öldürmenin bir yöntem olmadığı aşikar. Dolayısıyla göreceksiniz sonunda zaten zikretti de Obama. Kendisine bir mektup da gönderilmişti Sayın Hocamız tarafından. Hı. Yani bunun fikri mücadelenin, o kaynakların yanlışlığının anlatılmasının önemine dair
evet.
konuşmasını da ben canlı olarak da izledim. Bir ideolojik mücadeleden de bahsetti Obama. Yani bunun gerekliliği zaman içinde daha çok ortaya çıkacak evet. ki biraz da farkına evet. varmışlar anlaşılan. Yöntem o değil ama IŞİD'in Türkiye'ye bir şeyi yok. PKK gibi yani. Türkiye topraklarında gözü yok. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız orada PKK'yı da zikretti. Yani IŞİD'le evet. karşı mücadelede PKK'nın da değerlendirilmesinin önemine vurguladı ki tezkerede de o da yer alıyor zaten.
Evet.
Yani vatanımızın birliği, devletimizin bekası, milletimizin çok renkliliğinin özgürce, kardeşçe korunması, buna yönelik çalışmaların devam etmesi, bu önemli. Yani bizim program olarak, sizin yazar olarak kastımız bu zaten. Evet, yani oraya bir katkı sağlayabilmek, doğruları gösterebilmek. İnşallah faydalı
İnşallah.
Olur konuştuklarımız.
Ben tabii Altı Bey'in dediğine ilave olarak, İslam ahlakının doğrusunu bilen kişilerin anlatıp bu fikri mücadeleyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz az önce Birleşmiş Milletler'e dikkat çektiniz. Dünyanın şöyle bir durumdayken Birleşmiş Milletler'in sessiz kalmasına, kötü bir sınav verdiğine. Aslında karnesi de kötü. Çünkü biz bunu 1992'de Srebrenica katliamında evet. gördük. Bizzat kendileri tarafından, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebrenica'da belki dünya tarihinin evet. en korkunç soykırımlarından biri yaşandı. Geçen sene onun davası sonuçlandı yanlış hatırlamıyorsam. Onun için hep böyle bir yerlerden, ülkelerden yardım bekleme değil de işte bizler Müslümanlar, samimi Müslüman ülkeleri birleşip artık kendi aralarındaki kardeş kavgalarını bir kenara bırakıp, kardeş olduklarını evet. hatırlayıp, el ele verip birlikte bir fikri mücadele
ya
yapmayı.
İşte şimdi Birleşmiş Milletler diyoruz. Hani bütün dünya devletlerinin o çatı altında toplandığını ve ortak karar aldığını varsayarak yani evet. bu da bir yani 5 ülkenin veto hakkının olduğu ve işte çok kritik kararlarda kendi menfaatlerine aykırı karar çıkarttırmadıklarını biliyoruz. Şimdi bu da evet. bir palavra dolayısıyla oradaki evet. o söylem de yıkılıyor. Yani evet. Suriye'ye niye müdahale edilmedi? Rusya ve Çin veto ettiği için. Neden? Çünkü Rusya için Suriye'de askeri üssünün olması ve Esed yönetiminin devamı çok önemliydi vesaire vesaire. Yani sonuçta orada 200 bin insanın bu şartlarda yaşamasına ve ölmesine dünya seyirci kaldı. Kulağın üstüne evet. yattı. Hani biz kusura bakma burada Rusya'yı sonuçta, kıramayız. Evet. Siz ölebilirsiniz, öldürebilirsin denmiş oldu. Hani Birleşmiş Milletler'in niye işlevsiz kaldığını konuşuyoruz. Hani hep evet. oradan şikayet ediyoruz ama sonuç itibariyle İslam devletleri ülkeleri arasında oluşmuş bir organizasyon da var. Şimdi niye İslam Teşkilatı örgütünün bu konularda ve İslam ülkeleri içerisindeki bu ölümlü, savaşlı, mezhep savaşlı duruma bir müdahalesi olamıyor? Niye olamıyor? Mesela hani hep Amerika'dan evet. mı bekleyeceğiz? Evet. Hani burada hakikaten Müslümanların da çuvaldızı kendisine batırması, burada kendi halklarının, kendi insanlarının, ümmetin
kesinlikle
neden bu halde olduğunun sebepler üzerine durması gerekiyor. Bunu sadece siyasetçileri yapmayacak, bunu bilim Tabii. adamları yapacak, bunu dini alimleri yapacak, bunu sivil toplum yapacak. Her birimiz bu öz eleştiri yapmakla mükellefiz aslında. Evet. Çünkü bu bir sınav aslında. Yani yaşadığımız evet. hayat bir sınav ve bizim de sınav olduğumuz şeyler sadece kıldığımız namaz, çektiğimiz tesbih değil.
Tabii
aynı zamanda
Allah'ın bir eyle
evet,
onu da
şu anda yani Musul'da öldürülen bir çocuğun ya da Gazze'de öldürülen bir çocuğun vebali de var üzerimizde. Tabii. Bunlarla ilgili biz nasıl bir tutum alıyoruz ve ne yapıyoruz? Yani yaşadığımız çağın tanığıyız. Biz yani 1350'lerde ya da 1750'de yaşıyor olsaydık belki böyle bir şeyden sorumlu olmayacaktık. Çünkü bilgi sahibi olmuyorsun. Ama şimdi her şey gözümüzün önünde oluyor. Yani evet. Bu bilgi teknolojileri sayesinde. Dolayısıyla biz bunun şahidiyiz ve korkarım ki bunlardan sorgulanacağız.
Evet. Kesinlikle.
Benim anladığım İslam dünyasının bir akil insana ihtiyacı var. Kendini doğruya yönlendirecek.
Peki programımızın sonuna geldik. Sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı?
Yok, teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu.
Sizin
teşekkür ederim.
İzleyicilere de selam ederim.
Aleykümselam. Peki değerli izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir hayata dair de yeni bir program konuğumuzda karşınızda olacağız inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.